Ayrım 14, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 160. Tom'la Dorian karaya yapılacak yolculuğun hazırlıklarını giderek artan bir heyecanla izlemiş, bunu günlerce aralarında tartışmışlardı. Hal kendisine eşlik edecek adamları seçip onlara donanım ve silah dağıtınca merakları daha da arttı. İki kardeş cesaretlerini toplayarak subaylarıyla görüşmede olduğunu bildikleri bir sırada babalarının kamerasına sokuldular. Dorian güverte merdiveninde nöbet tutarken Tom kapıya kulağını dayadı. Babasının sesini duyabiliyordu. ''Ben karadayken gemiden siz sorumlu olacaksınız Bay Tyler. Hollandalılar bizi sıkıştırabilirler. Döndüğümüz zaman acele etmemiz gerekebileceği için bizi kumsalda bekleyen kayıktaki denizcilerin tetikte ve iyi silahlı olmaları, göz açıp kapayana kadar bizi götürmeye hazır bulunmaları şart. Siz de yardımımıza yetişmek için hazır olmalısınız. Bay Tyler ve biz gemiye döner dönmez de gecenin karanlığında olsa bile demir alıp yola çıkabilmelisiniz.'' Tom Dorian'ı yine güverteye çıkardı. İki kardeş çarmıh basamaklarını tırmanıp ana serende yan yana oturdular. Konuşmalarının başkaları tarafından duyulmasını istemediklerinden buraya gelirlerdi. ''Bu gece olacak, babamın emir verdiğini duydum. Bu gece silahlı bir grubu karaya çıkaracak.'' Tom küçük kardeşinin gözlerinin içine baktı. ''O küçük sandığın ne için olduğunu biliyoruz değil mi?'' Dorian tereddütle ''Biliyor muyuz?'' diye sordu. Koca Daniel'ın başını çektiği bir grubun gizemli sandığı ambardan çıkardığını görmüşlerdi. Gemici sandığı büyüklüğünde bir parçaydı. Cilalanmış tik ağacından iç içe geçmiş parçalardan yapılmış olup vidalı bir kapağı vardı. Tom, tabii ki biliyoruz diye atıldı. Babam dedemizin cesedini Aboli tarafından saklandığı yerden almaya gidecek. Dorian hemen ilgilendi. Bizim de onunla gitmemize izin verir mi dersin? Tom kasketini çıkardı ve kararsız bir tavırla başını kaşıdı. Dorian ısrar etti. ''Ona sormaktan korkmuyorsun değil mi Tom?'' Ağabey yine bir şeyi yaptırmanın en kestirme yolunun meydan okumak olduğunu biliyordu. Tom ''Tabii ki korkmuyorum.'' diye bu suçlamayı öfkeyle reddetti. Ama kıç kamerasına tekrar gitmek için cesaretini son sınırına kadar zorlaması gerektiğinin bilincindeydi. Dorian'a ''Konuşmayı sen bana bırak.'' diye fısıldayarak babasının kamerasına yöneldi. Kapıyı vurdu. ''Hal girin.'' diye bağırdı ama sonra gelenlerin kim olduğunu görünce ''Demek ikinizsiniz.'' dedi. ''İşiniz önemli olsa bile çözmek için vaktim yok. Sonra tekrar gelirsiniz. Yarın görüşürüz.'' İki kardeş ellerinde kasketleriyle duruyor, gitmemekte direniyorlardı. Tom kameradaki masanın üstünde duran cilalı tik tahtasından küçük sandığı işaret etti. ''Bu gece Francis dedeyi getirmeye gideceğinizi Dorian'la ben biliyoruz. Bu da İngiltere'den onun için getirdiğiniz tabut.'' Hal yazı masasının üstünde duran iki tabancayı boşaltıyordu. Bir türbüş onu namlulara sokarak yenilemek üzere eski mermiyi, tıkacı ve barutu dışarı çekti. Sonra başını kaldırıp oğullarının ciddi yüzlerine baktı. Sonunda içini çekti. ''Evet her şeyi öğrendiniz. Daha fazla inkar etmenin bir yararı yok.'' Tom, ''Baba sizinle gelmek istiyoruz.'' dedi. Hal şaşırarak oğluna baktı. Sonra dikkatini yine tabancaya vererek silahı doldurmayı sürdürdü. Önündeki şişeden bir atışlık barut döküp ölçtü, namlun içine boşalttı ve iyice sıkıştırdı. Ardından pirinç kutudan bir paçavra parçası çıkararak yarım onsluk kurşunu buna sardı. Böylece namluya uyumu kusursuz olacaktı. Tabanca Londralı George Truelock tarafından yapılmış nefis bir silahtı. Kabza nefis bezeli ceviz tahtasındandı. Başını kaldırmadan ''Yaran daha iyileşmedi Tom.'' dedi. Delikanlı tertemiz kapandı diyerek böğrüne dokundu. Zaten bir çizikten başka bir şey değildi. Hal çift namlulu tabancanın emniyet tertibatını yalancıktan beğenir gibi yaptı. Tabanca altın kakmalı, sekizgen namluları ise yivliydi. Bu düzen ateşlenen merminin hızla dönmesini sağlarken ona yivsiz namlularda görülmemiş bir isabet gücü sağlayacaktı. Hal 20 adım uzaklıktan baş parmak tırnağı kadar bir hedefi her defasında vurabileceğini biliyordu. Mermiyi küçük bir tahta çomakla yerine sıkıştırırken, ''Öyle de olsa söylediğinin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.'' dedi. Tom ısrar etti. ''O bizim dedemizdi, biz onun ailesiyiz. Orada sizinle olmak bizim görevimizdir.'' Ağzından çıkan kelimeleri özenle seçmiş, hatta provalarını bile yapmıştı. Aile ve görev babasının asla hafife almadığı kavramlardı. Şimdi de onlara Tom'un beklediği tepkiyi gösteriyordu. Dolu tabancayı bir kenara bırakıp ayağa kalktı ve kıç penceresine yürüdü. Ellerini arkasında kenetleyerek bir süre oradan karayı seyretti. Sonunda konuştu. ''Belki de haklısın Tom. Yeterince büyüksün. Üstelik bir dövüş durumunda kendini korumayı biliyorsun.'' Oğullarına döndü. Tom'un ağzı kulaklarındaydı. ''Teşekkür ederim baba.'' Dorian umutla bakıyor, bakışını babasının dudaklarından ayırmıyordu. Ama sen gelemezsin Dorian, henüz fazla küçüksün. Hal indirdiği darbeyi sevecen bir gülümsemeyle yumuşatmaya çalıştı. Seni şimdiden kaybetmek istemeyiz. Reddedilmek Dorian'ı perişan etmiş görünüyordu. Gözleri dolu dolu olmuştu. Tom onu sertçe dürttü ve ''Ağlama, bebeklik etme'' diye fısıldadı. Dorian kendini toparladı ve yoğun bir çaba harcayarak ağlamanın önüne geçti. ''Ben bir bebek değilim'' dedi. Cesur, aynı zamanda da trajik bir havası vardı. Oğlunun yüzüne bakan hal, ''O çok güzel bir çocuk'' diye düşündü. Dorian'ın teni tropik güneşinden altın tonunu almış, pencereden içeriye süzülen güneş ışınlarının okşadığı saçları da altın tellerine benzemişti. Çocuğun annesine olan benzerliği Hal'in bir kez daha dikkatini çekti. Kararının sarsıldığını hissetti. Dorian, ''Ben bir bebek değilim, bunu kanıtlamama lütfen izin ver baba'' diye ısrar etti. ''Pekala, Hal bunun doğru olmadığını bile bile onu geri çeviremedi. Bizimle gelebilirsin.'' Dorian'ın sevinçten gözleri parlıyordu ama Hal alelacele ekledi. ''Ancak sadece kumsala kadar gelebilirsin. Orada Alf Wilson ve mürettebatla bizi bekleyeceksin.'' Oğlunun itirazının önüne geçmek için elini kaldırdı. ''Bu kadar yeter, tartışma istemiyorum. Tom, sen koca Daniel'a git ve sana bir tabancayla kılıç vermesini söyle.'' Güneşin batmasına bir saat kala uzun kayıkta yerlerini aldılar. Kara kafilesi sadece 4 kişiydi. Hal, Aboli, Daniel Fisher ve Tom. Hepsi birinin elinde bir kav kutusuyla bir fener vardı. Hepsi koyu renkli paltolarının altında bir kılıçla bir çift tabanca taşıyordu. Aboli'nin belinde ise büyük bir deri torba bağlıydı. Hepsi kayığa yerleşir yerleşmez Alf Wilson yola çıkmaları komutunu verdi. Mürettebat uzun küreklere sarıldı ve kumsala doğru yol almaya başladılar. Teknenin başına ve kıç tarafına uzun namlulu falkonetler monte edilmişti. Bunlar demir saçmalarla yüklü öldürücü küçük toplardı. Kürek çekenlerin ayaklarının arasında hemen ele alınmaya hazır mızraklar ve kılıçlar duruyordu. Hiç kimse konuşmuyor, kürekler sessizce suya girip çıkıyor, küreklerden dökülen deniz suyunun ışırtısı dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Alf Wilson ses çıkarmamaları için iskarmozlara bezler bağlamıştı. Tom'la Dorian sessizliğin içinde birbirlerine sırıtıyorlardı. Hayalini kurdukları ve çanaklıktaki görev süreleri boyunca heyecanla tartıştıkları maceralardan biriydi bu. Hannah Mackenberg kumsalın yukarısındaki küçük koruda beklemedeydi. Son 3 gündür bütün gündüz saatlerini burada geçirmiş, uzakta demir atmış Seraf'tan gözünü ayırmamıştı. İngiliz gemisinden 3 kez kayıkların ayrıldığını görmüş, bunları Jean Oliphant'tan ödünç aldığı uzun pirinç dürbünün merceğinden heyecanla gözlemlemişti. Her defasında da Hal Courtney'in sandalda olmadığını görerek düş kırıklığına uğramıştı. Artık cesareti kırılmaya başlıyordu. Belki Anneciği haklıydı, belki de adam karaya çıkmayacaktı. Kendi öz oğlunun bile ava duyduğu ilgi zayıflamaktaydı. İlk 2 gün boyunca Jean annesinin yanında gözcülük yapmış ama sonunda umudunu keserek rıhtım boyundaki cehennemden farksız meyhanelerde adamlarına katılmaya gitmişti. Yaşlı kadın şimdi Seraf'tan gelen ve kararan dalgaların arasında belirli belirsiz gözüken kayığı görmeye çalışıyordu. Heyecanını zor zapt ediyordu. Kimse tanımasın diye geçen defaki gibi karanlıkta geliyor diye düşündü. Hannah sandalı merceğin yuvarlak alanından kaçırmamaya çalışıyordu. Kayığın başının kumsala vurmasını seyrederken kalbinin atışları yarış temposu tutturmuştu. Uzun boylu karaltı sandaldan beyaz kumlara ayak basarken batı göğünde sadece zayıf bir ışık kalmıştı. Uzun boylu adam kum tepelerinde ve dağınık çalıların üstünde bakışını gezdirdi. Bir an doğrudan Hannah'ın gizlendiği yere baktı. Tam o sırada da gün ışığının bir kalıntısı üstüne düşerek yüzünün hatlarını aydınlattı. Sonra bu ışık da soldu. Şimdi mercekle bakarken dahi sandalla mürettebatı beyaz kumsalın kıyısına karanlık birer lekeden ibaret kalmıştı. Hannah bu o diye soludu, geleceğini biliyordum. Küçük bir grup adam kayığın karaltısından ayrılırken kadın gözlerini kısıp her şeyi daha iyi görmeye çalıştı. Denizciler dalgalarla sürüklenerek suyun azami kabarma çizgisine birikmiş çalı çırpı yığınlarının arasında dolandılar ve Hannah'ın bulunduğu yere yaklaştılar. Kadın dürbünü kapayarak en yakın ağacın gövdesinin dibine büzüldü. Adamlar konuşmadan yürüyorlardı. Bir ara o kadar yakına geldiler ki Hannah kendini görmelerinden korktu. Denizciler kumlara saplanan çizmelerinin çıkardığı gıcırtıların arasında Hannah'ın yanından geçerken kadın istemiş olsa uzanıp bacaklarına dokunabilirdi. Hemen arkasından kafile çalıların arasında gözden kaybolarak toprak kısma doğru yöneldi. Hannah birkaç dakika bekledikten sonra yerinden fırladı ve kente giden patikada koşmaya başladı. Sevincinden uçuyordu. Artık elimde, zengin olacağım. O paralar benim olacak, zengin olacağım diye düşünüp coşuyordu. Aboli en önde olmak üzere tek kişilik bir sıra halinde yol alıyorlardı. Böylece yerleşim yerinin oldukça açığından geçtiler. Dağın dibinden dolanarak Salt Nehri'ne, oradan da Konstantia'nın dağınık çiftliklerine uzanan yolu geçerlerken bile bir tek insana rastlamadılar. Bir ara bir köpek kokularını almış olmalı ki onlar geçerken deli gibi havlamaya başladı. Ama kimse karşılarına çıkıp kim olduklarını sormadı. Dağın yamacı ayaklarının altında dikleşirken onlar da öne doğru eğilip ilerlemeyi sürdürdüler. Orman iyice sıklaşmıştı. Ama Aboli içgüdüsel olarak hayvanların açtıkları patikaları buluyordu. Ormanda ağaçların üst dalları tepelerinde birleştiğinden en küçük bir ışığın sızamadığı bir tünelde yol alıyor gibiydiler. Hal'le koca Daniel arada sırada sendeliyorlardı. Ama Tom'un genç gözleri gecenin içinde dahi önünü görebilmesini sağlıyor, gölgelerin arasında emin adımlarla ilerliyordu. Aboli ise ne de olsa ormanların insanıydı ve önlerinde bir parsın sessizliğiyle yürüyordu. Birdenbire yerleşim yerinin yukarısındaki çıplak bir kayanın başına geldiler. ''Hal, burada dinleneceğiz.'' diye emretti. Liken örtülü taşların birine ilişen Tom ne kadar yükseğe tırmandıklarını görerek şaşırdı. Sonsuz sayıdaki gümüş ışıklı yıldızlar onlara öylesine yakındı ki aşağıda binaların pencerelerindeki iğne başına benzer sarı kandiller bu müthiş ışık panoramasının yanında şaşılacak kadar silik kalıyordu. Tom Aboli'nin kendisine uzattığı deri şişeden su içerken kimse konuşmuyordu. Ancak gece artık sessiz değildi. Çevrelerini saran ormanda küçük hayvanlar koşuşuyor, gece kuşları da ötüşüp duruyorlardı. Yamacın aşağısından Hollanda kolonisinin çöp ve gübre yığınlarını karıştıran bir sırtlan sürüsünün tüyler ürpertici uluma korusu kulağa geliyordu. Bu ses Tom'un tüylerinin diken diken olmasına neden olmuştu. Aboli'nin karanlık koruyucu cüssesine sokulma dürtüsüne zor karşı koydu. Birdenbire sıcak bir esinti suratına çarptı. Başını kaldırıp gece göğüne bakınca bütün yıldızların denizden gelen yoğun bir bulut katmanının içinde gözden silindiklerini fark etti. Aboli, bir fırtına yaklaşıyor dedi ve tam da bunu söylerken ikinci bir şiddetli esinti rüzgara açık kayanın üstünde tümünü yalayıp geçti. İlkinden farklı olarak bu buz gibi soğuktu. Tom ürpererek pelerinine daha sıkı sarındı. Hal, fırtınaya yakalanmamak için acele etmeliyiz dedi. İtiraz etmeden kalktılar ve fırtına bulutlarının daha da kararttığı gecenin içinde ve rüzgarın uğultusunun eşliğinde yollarına devam ettiler. Tepelerinde ağaçlar sallanıyor, dalları çatırdıyordu. Tom Aboli'nin heybetli cüssesinin arkasında sendeleyerek ilerlerken bir insanın, bu insan Aboli dahi olsa, böylesi karanlık bir gecede ve daha da karanlık ormanda 20 yıl önce gittiği gizli yeri bulabileceğinden şüphe duyuyordu. Sonunda Aboli kırık kayalardan oluşmuş ve zirvesi karanlık göğün içinde kaybolmuş gözüken bir yarın dibinde durdu. Hal'le koca Daniel uzun tırmanışın etkisiyle soluk soluğaydı. Aboli hepsinin en yaşlısıydı ama rahat soluk alabilenler yalnız o ve Tom'du. Aboli eğilerek feneri önündeki yassı kayanın üstüne bıraktı. Kafesi açtı ve kav kutusunu kurcalamaya başladı. Çakmak taşı ile çelikten kıvılcımlar fışkırınca Aboli de alev almış kavı lambanın fitiline yaklaştırdı. Yarın dibinde ilerlerken feneri yükseğe tutuyor, soluk ışığı likenlerle kaplı kayanın üstüne yönlendiriyordu. Yarın yüzünde birden dar bir yarık açıldı ve Aboli de hoşnut bir homurtu salıverdi. Zenci yarığın içine süzüldü. Burası ancak adamın geniş omuzlarının geçebileceği kadar dardı. Az içeride çatlak sarmaşıklar ve çalılarla tıkanmıştı. Aboli kamasıyla bunları kesip parçaladıktan sonra da dizlerinin üstüne çökerek yarığın soluna uzandı. ''Şunu tut Klebe'' diyerek feneri Tom'a uzattı. Delikanlı fenerin saldığı ışıkla yarığın sonunun taşlar ve kayalarla tıkanmış olduğunu gördü. Aboli taşlardan birini duvardan ayırarak Daniel'e uzattı. Sessiz sedasız çalışarak kayanın içindeki alçak bir doğal tünelin ağzını temizlediler. Tünel açılınca Aboli hale döndü. ''Babanın mezarına yalnız seninle Klebe'nin girmesi yakışık alır.'' dedi. ''Daniel'le ben burada bekleyeceğiz.'' Deri torbayı belinden ayırarak hale uzattı. Ardından eğilip öbür fenerlerin fitillerini tutuşturdu. Daha sonra Daniel'la işaretleşerek yarığın ağzından uzaklaştılar ve Hal'le Tom'u kutsal görevlerini yapmaları için yalnız bıraktılar. Baba oğul bir süre konuşmadan durdular. Fırtına üzerlerinde savruluyor, pelerinlerini akbaba kanatları gibi şaklatıyordu. Fenerlerin ışığı duvarların üstünde garip gölgeler oluşturuyordu. ''Gel oğlum, Hal Tom'u kayadaki yarığın ağzından içeri soktu. Sonra tünelin karanlık ağzından içeri girebilmek için elleriyle dizlerinin üstüne çöktü. Tom feneri ona geçirdi ve babasını izledi. Fırtınanın şamatası arkalarında duyulmaz olurken tünel bir mağaranın içine açıldı. Hal ayağa kalktı. Kaya tavanı başının sadece birkaç santim yükseğindeydi. Tom da onun yanında ayağa kalktı ve fenerin sarı ışığında gözlerini kırpıştırdı. Kendini eski çağların toz kokularının içinde bulmuştu. Soluğunu kesen ve ellerini titreten kutsal bir huşu duyuyordu. Mağaranın dibinde doğal bir taş platform vardı. Kurumuş bir insan şekli oraya oturmuş, kocaman ve boş göz oyuklarıyla kendisine bakıyordu. Tom elinde olmadan irkildi ve dilinin ucuna kadar gelen hıçkırığa zorla hakim oldu. ''Sakin ol oğlum.'' Hal uzanıp Tom'un elini tuttu. Oturan şekle onunla adım adım yaklaştı. Baba oğul yaklaştıkça fenerin titrek ışığı ayrıntıları meydana çıkarıyordu. Oradaki kurumuş bir kafatasıydı. Hollandalıların dedesinin kafasını kestiklerini Tom biliyordu. Ama Aboli o kafayı omuzlarının üstüne oturtmuş olmalıydı. Kurumuş deri parçaları kemiğin üstünden tıpkı bir sıtma ağacının ölü kabuğu gibi sarkmıştı. Kuru kafanın arkasına dökülen uzun siyah saçlar özenle düzeltilmiş ve taranmıştı. Tom ürkmüştü. Dedesinin bomboş gözleri sanki ruhunun ta derinlerine bakıyordu. Delikanlı tekrar geri çekilmeye yeltendi ama babası onu tutarak hafif tertip azarladı. O iyi bir adamdı, yüce gönüllü yiğit bir adam. Ondan korkman için hiçbir sebep yok. Ceset vahşi bir hayvanın postuna sarılmıştı. Ama böcekler tarafından kemirildiğinden parça parça dökülerek cüzzamlı gibi bir görünüm almıştı. Tom Cellad'ın dedesinin vücudunu dörde böldüğünü, daha dar ağacındayken bir satırla kabaca parçaladığını biliyordu. Aboli bu parçaları sevgiyle toparlamış ve yeni öldürülmüş bir buffalo'nun postunun içine yerleştirmişti. Taş platformun altındaki yerde küçük bir törensel ateşin kalıntıları, küllerden oluşmuş bir daire ve siyah kömür parçaları göze çarpıyordu. Hal beraber dua edeceğiz dedi ve Tom'u mağaranın taş zemininde yanına çekti. Hal ulu tanrım diye başladı. Tom da ellerini birleştirerek duaya katıldı. Delikanlı bir yandan dua ederken parmaklarının arasından kaya platformunun üstüne dizilmiş garip parçalardan oluşan koleksiyona bakıyordu. Bunlar uzun yıllar önce büyük babanın ölüsünü buraya yerleştirirken Aboli tarafından konulmuş olmalılardı. Üstüne deniz kabukluları kakılmış tahta bir haç ve fenerin ışığında hafif hafif parlayan çakıl taşları vardı. Kıç aynalığına Lady Edwina adı oyulmuş üç direkli bir geminin kaba saba modeliyle tahta bir yayla bir bıçak da vardı. Tom bunların dedesinin hayatına egemen olan güçlerin simgeleri olduğunu anlamıştı. Tek gerçek tanrı büyük bir gemi ve bir savaşçının silahları. Aboli son armağanlarını sevgiyle ve derin bir sağduyuyla seçmişti. Baba oğul dualarını tamamladıktan sonra bir süre sustular. Derken Hal gözlerini açıp başını kaldırdı. Yukarılarındaki platformda duran posta sarılı iskeletle yavaşça konuştu. ''Baba, seni Highville'da evimize götürmeye geldim.'' Çuvalı platformun üstüne koydu. Tom'a ağzını açık tut diye emrettikten sonra babasının vücudunu kucakladı. Şaşılacak kadar hafifti. Kurumuş deri çatırdadı. Küçük saç tutamları ve pul pul olmuş deri yere döküldü. Bunca zamandan sonra herhangi bir kokuşma yoktu. Sadece mantar ve toz kokuları fark ediliyordu. Hal beli bükülmüş, vücudu ayaklar önde olmak üzere çuvalın içine kaydırdı. Sonunda yalnızca harap olmuş eski kafa görünürde kalmıştı. Hal yer yer gümüş tellerle bezeli siyah saçları uzun uzun okşadı. Hareketi izleyen Tom bunun içerdiği sevgi ve saygıdan çok etkilenmişti. ''Onu seviyordunuz.'' dedi. Hal başını kaldırdı. ''Onu tanımış olsaydın sen de severdin.'' ''Seni ne kadar sevdiğimi bildiğime göre bunu tahmin edebilirim.'' dedi Tom. Hal bir kolunu oğlunun omuzlarına dolayarak onu kendine çekti. ''Senin de günün birinde benim için böyle bir görev yapmak zorunda kalmamanı dilerim.'' dedi. Ve çuvalı Francis Courtney'nin başının üzerine çekerek deri şeritleri sıkıca bağladı. Sonra ayağa kalktı. ''Şimdi de fırtına şiddetlenmeden gitmeliyiz Tom.'' Çuvalı dikkatle yerden kaldırıp omzuna attı ve mağaranın ağzından geçmek üzere eğildi. Aboli mağaranın dışında onları bekliyordu. Hal'in yükünü almak için davrandıysa da Hal hayır der gibi başını salladı. ''Ben onu taşırım Aboli. Sen bize bu dağdan iniş yolunu göster yeter.'' Gerçekten de iniş çıkıştan daha riskli oldu. Karanlıkta ve rüzgarın uğultusu arasında insanın yolunu şaşırıp bir uçurumdan aşağı uçması ya da yamaçların birinde ayağının takılmasıyla yuvarlanıp bacağını kırması işten değildi. Ama Abori hiç şaşırmadan onlara gecenin karanlığında rehberlik etti. Böylece Tom bir süre sonra eğimin hafiflediğini, ayaklarının altındaki kayaların ve yuvarlanan çakılların sağlam toprağa sonra da kuma yerini bıraktığını hissetti. Parlak mavi renkteki bir şimşek o sırada bulutları yırttı ve kısa bir an geceyi parlak bir öğle vaktine çevirdi. O an koy boydan boya gözlerinin önüne serildi. Denizin yüzeyinin fırtına tarafından allak bullak edildiğini, suların kaynadığını, köpürdüğünü ve bembeyaz kesildiğini gördüler. Ardından karanlık onları yine pençesine aldı. Gökte kulak zarlarını uyuşturan bir sesle gürledi. ''Kayık hala orada.'' Halin sesi rüzgarı bastırdı. ''Seslen onlara Aboli.'' ''Aboli Seraf!'' diye böğürdü ve fırtına içinde yanıtı duydu. ''Hey!'' Arf Wilson'ın sesiydi bu. Kafiledekiler o yana doğru yokuş aşağı koşmaya başladılar. İnişin başlarında hale hafif gelen yükü şimdi belini büküyordu. Ama buna rağmen çuvalı kimseye vermedi. Böylece grup halinde kum tepelerinin eteğine kadar indiler. Aboli fenerin kapağını açıp zayıf sarı hüzmeyi önlerinde dolaştırdı. Son bir çaresiz uyarı olarak dikkat diye bağırdı. Fenerin solgun ışığında ne oldukları anlaşılmayan karaltılarla çevrilmiş olduklarını son anda görebilmişti. ''Kendinizi savunun!'' diye bağırdı yine. Kafiledekiler pelerinlerinin önünü açarak kılıçlarını çektiler ve içgüdüsel bir tepkiyle halka şeklini aldılar. Ellerinde doğrulttukları silahlarının uçları da çelik bir çember oluşturmuştu. Derken tepelerinde tekrar şimşek çaktı. Gözleri kör eden yıldırım alçak bulutları yararak kumsalı ve rüzgarın kırbaçladığı suları aydınlattı. Hal ve adamları bunun ışığında tehdit dolu bir karaltı kalabalığının kendilerine karşı saldırıya geçtiğini gördüler. Şimşek ellerindeki çelikleri, sopaları ve kılıçları ışıldatıyordu. Kısa bir an yüzleri aydınlanan saldırganların tümünün hotant olduğu anlaşılıyordu. Aralarında bir tek Hollandalı yüzü bile yoktu. Tom üzerine gelen adamı görünce yanlış inanışlardan kaynaklanan bir dehşet hissi duydu. Bu karaltı karabasandan fırlamış kadar korkunç bir yaratıktı. Korkunç yüzünü çevreleyen uzun siyah lüleler rüzgarda savruluyordu. Çirkin bir yara izi şiş burnuyla mor dudaklarını yarıp geçiyor, çarpık ve şekilsiz ağzının köşesinden salyalar süzülüyordu. Yaratık Tom'un üzerine saldırırken gözlerinde doğaüstü bir parıltı vardı. Hemen arkasından karanlık yine onları kucakladı. Ama Tom o zamana kadar başını hedef alan kılıcı görmüştü. Darbeyi öngörerek omuzlarını yana çarpıttı ve başını aşağı çekti. Çeliğin kulağının dibinden vınlayarak geçtiğini ve saldırganın bu çabanın etkisiyle bir domuz gibi homurdandığını duydu. Tom'un Aboli'den aldığı eğitim o an etkisini göstermişti. Delikanlı hemen karşı hamle yaparak kendine adamın soluklarına göre yön verdi ve bıçağının canlı ete saplandığını hissetti. Daha önce hiç yaşamadığı bir deneyimdi bu. Kurbanı duyduğu acıdan böğürünce delikanlı vahşice bir sevinç duydu. Geri çekilip ayaklarının yerini değiştirdi ve bir kedinin çevikliğiyle yeni bir hamle yaptı, yine tam isabet olmuştu. Tom çeliğin etin içine kaydığını hissetti. Sonra da bir ucun kemiğe çarpmasının çıkardığı sesi duydu. Adam yine ciyakladı. Tom da ilk kez savaş aşkının dayanılmaz gücünü yaşadı. Şimşek yine gökyüzünü ışığa boğunca delikanlı kurbanının kılıcını yere düşürüp geri geri gittiğini gördü. Yanağı yarılarak kemiği ortaya çıkarmıştı. Akan kan mavi ışıkta göze katran kadar siyah gözüküyor, çenesine oradan da göğsüne sel gibi akıyordu. Tom aynı anda babasıyla Aboli'nin de düşmanlarını haklamış olduklarını gördü. Kurbanları yerdeydi. Biri kumun üstüne çırpınıp sağı solu tekmeliyor, diğeri ise iki eliyle kavradığı yarasının üzerine abanırken ağzı sessiz çığlıklar atar gibi açılıyordu. Koca Daniel beline kadar çıplak ve yılan balığı gibi kaygan bir zenciyle bıçak bıçağa vuruşuyordu. Fakat saldırganların geri kalanı küçük grubun gücünden yılarak gerilemedi. Karanlık çarpılan bir kapı gibi üzerlerine kapandı. Tom Aboli'nin parmaklarının üst kolunu kavradığını hissetti ve kulağının dibinde adamın sesini duydu. ''Sandala dön Kleve, birbirinizden ayrılmayın.'' Birbirlerine toslayarak yumuşak kumların üstünde koştular. ''Tom bizimle mi?'' Halin sesi oğlu için duyduğu endişeden sertleşmişti. ''Delikanlı, buradayım baba.'' diye bağırdı. ''Tanrı'ya şükür. Danny?'' ''Buradayım.'' Koca Daniel'ın dövüştüğü düşmanı öldürdüğü sesinin ve netliğinden belliydi. ''Hal, Seraf, geliyoruz!'' diye bağırdı. ''Burası Seraf!'' Ses Alf'a aitti. Yeniden çakan şimşek sahneyi gözler önüne serdi. Dört denizci sandalın beklediği noktaya hala 100 adım uzaklıktaydı. Sandalı bekleyen 8 denizci Alf başlarında olduğu halde kargılarını, hançerlerini ve baltalarını savurarak kavgaya katılmak üzere koşuyorlardı. Fakat Hotanto sürüsü de bu arada toparlanmıştı ve av köpekleri gibi hemen arkalarındaydı. Omzunun üzerinden arkaya bakan Tom yaraladığı adamın toparlandığını ve kafilenin başında saldırıya geçtiğini gördü. Yüzü kanlı bir maskeye dönüştüğü halde kılıcıyla havayı yarıyor ve yabancı bir dilde savaş çığlıkları atıyordu. Tom'un yerini saplamıştı ve doğru onun üzerine geliyordu. Tom kaç kişi olduklarını kestirmeye çalıştı. 9-10 kişi diye tahmin yürüttü. Ama emin olamadan karanlık yine üzerlerine kapandı. Babasıyla Alf Wilson birbirleriyle bağlantıyı kaybetmemelerine haykırıyordu. İki grup böylece karşılaştılar. "Hal hemen karşılayın onları, çarpışma çizgisi!" diye bağırdı. Seraf'ın güvertesinde defalarca talim ettikleri manevrayı karanlıkta bile uygulamayı başardılar. Omuz omuza durup gecenin içinden dalga gibi üzerlerine boşanan saldırıyı karşıladılar. Metalin metale çarpmasını çıkardığı ses ve boğuşan adamların bağırışları birbirine karışıyordu. Sonra yine şimşek çaktı. Hennah 15 adamla birlikte korunun kıyısında belirdi. Gece onlara fazla uzun gelmiş, fırtınanın şiddeti güçlerini kesmiş, pusuda beklemenin verdiği can sıkıntısı da buna eklenmişti. Korunun içine sürünerek kıvrılıp uyumak için kendilerine rüzgar almayan bir köşe aramışlardı. Ama sonra bağırışlar ve savaş sesleri onları uyandırmıştı. Bunun üzerine silahlarını kaptıkları gibi ağaçların arasından saldırıya geçmişlerdi. Şimşek suyun kıyısında boş sandala yakın yerde karşılaşan eşit güçteki kuvvetleri ortaya çıkardı. Hennah aynı anda Henry Courtney'i rahatlıkla gördü. Dövüşün ön safındaydı. Yüzü Hennah'ın bulunduğu yere dönüktü. Kamayı tutan sağ eli havaya kalktı, sonra da hotantolardan birinin başının üstüne indi. Hennah, "This home!" diye ciyakladı. "Bu o, tam 10.000 Gilder ediyor. Come, Carols, gelin çocuklar." Kadın tuttuğu tırmığı sallayarak kum tepesinden aşağı koşmaya başladı. Korunun kıyısında duraklamış olan adamlar ondan kuvvet alarak harekete geçtiler. Şimdi onlar da bağırışan karma karışık bir kalabalık halinde Hennah'ın arkasından koşuyorlardı. Dorian sandalda yalnızdı. Çarpışma başladığı sırada teknenin dibinde kıvrılıp uyumaktaydı. Ama şimdi sandalın baş tarafına süründü ve Falconet'in arkasına çömeldi. Çakan şimşeğin aydınlığında Tom'la babasının düşman tarafından saldırıya uğradığını, ayrıca kum tepelerinden onlara doğru gelen yeni tehdidi görmüştü. Seraf'taki dövüş talimlerinde Aboli Tom'a döner kundağının üstündeki Falconet'le nasıl nişan alınacağını ve küçük topun nasıl ateşleneceğini göstermişti. Dorian da onları seyretmiş ve kendisine de bir deneme şansı verilmesi için yalvarmıştı. Ama her defasında çıldırtıcı, "Sen çok küçüksün, büyüdüğün zaman" yanıtıyla karşılaşmıştı. Ondan esirgenen şans işte şimdi elinin altındaydı. Üstelik Tom'la babasının da ona ihtiyaçları vardı. Çocuk silahın altındaki kum kutusunun içindeki yanar haldeki fitile uzandı. Alf Wilson bunu böyle bir acil durum için tutuşturup el altında bırakmıştı. Dorian onu bir eliyle tutarken öbür eliyle Falconet'i kum tepelerinden akan kalabalığın bağırışlarının geldiği yöne çevirdi. Namlunun üzerinden baktıysa da ne silahın nişangahını ne de karanlıkta hedefini görebildi. Derken gök tam tepesinde gürledi ve şimşek kumsalı gündüz gibi aydınlattı. Dorian o zaman gelenleri görebildi. Başlarında mitolojik masallardan fırlamaşa benzeyen bir cadı vardı. Elinde bir tırmık olan korkunç dişi yaratığın uzun gri saçları arkasında uçuşuyor, elbisesinin göğsünden dışarı fırlayan beyaz memeleri hoplayıp duruyordu. Yaşının ve sefahatin harap ettiği berbat bir yüzü vardı. Dorian yanan fitili Falconet'in falya deliğine yaklaştırdı. Topun ağzından 5-6 metrelik bir alev fışkırdı ve her biri insan gözü iriliğindeki bir avuç demir saçma kumsala püskürdü. Menzil patlamanın yayılması için ideal uzunluktaydı. Hennah patlamanın ana hedefi olmuştu. Bir düzine kurşun mermi göğsünü parçalarken bir diğeri alnının tam ortasına rastlayarak kafatasının tepesini tıpkı bir yumurtanın kabuğuymuş gibi koparıp götürdü. Kadın beyaz kumların üstüne arka üstü devrilirken kafilesinden 6 kişi de onu izledi. Geri kalanlar uğradıkları şokun ve etraflarındaki karmaşanın etkisiyle durakladılar. Hala ayakta olan 3 tanesi dehşet ulumalarıyla koruya doğru gerilemeye başladılar. Öbürleri dona kalmıştı. Ölü arkadaşlarına ayakları takılıyor, bazılarının yaraları kanıyor, hiçbiri ne yana döneceklerini bilemiyorlardı. Falconet'in yanar haldeki tıkacı kumsalın üst tarafındaki kuru çalı çırpı sırasının üstüne fırlamıştı. Alevler çalıları sardı ve rüzgarla daha da yayılarak tuz kristallerinden mavi kıvılcımlar yağdırmaya, kumsalı titrek bir ışıkla aydınlatmaya koyuldular. 14. ayrımın sonu. Sayfa 172.